Ayrım 37, sayfa 431. Klor bileşenleri oldukça hüner gerektirir. Ben de terörle mücadele timindeyken o bileşenlerden kullanmıştım. Adamlardan biri başka bir deneyin yan ürünü olarak nitrojen triklorit üretmişti. Üstelik bunun farkında bile değildi. Birden baş parmağı havaya uçtu. Yani kimyasalları püskürtme sistemiyle yaymak sandığın kadar kolay olmayabilir. Bunu yapabileceğinden pek emin değilim. Vaktini beni kandırmaya çalışarak harcama yüzbaşı. Polislerin el kitaplarında yazan tekniklerden birini kullanıyor gibisin. Ne yazıyordu orada ha? Suçlunun planını eleştirerek kaygılarını dile getir, onun kendine olan güvenini sars ve detaylı bilgiler elde etmeye çalış. Daha fazla bilgi almak istiyorsan hileye başvurmana gerek yok. Doğrudan sor gitsin. Benim gizlim saklım yok. Bilgin olsun diye söylüyorum. Şu anda benim elimde 2 adet 50 galonluk yüksek basınçlı tankı var. İçleri klor ve amonyak dolu. İçlerindeki sanayi tipi kompresörlerle ana püskürtme borusuna bağlanıyorlar ve bu evi saran sisteme doluyorlar. Bu odada 2 gizli vana var. Onları açtığım anda 100 galonluk gaz oldukça sıkıştırılmış bir halde havaya karışacak. Nitrojen triklorit ve sonucunda oluşan patlamaya gelince benim için artı bir deneyim olur. Fakat ben Vişirli Polis Departmanı'nın havasızlıktan boğulması fikriyle de yetinebilirim. Sizin havaya uçtuğunuzu ve her bir parçanızın ayrı yönlere dağıldığını görmek tarif edilemez bir mutluluk olurdu. Ama insan elindekiyle yetinmeyi bilmeli. Sonuçta iyinin düşmanı en iyi olmamalı değil mi? Bay Dermot, bütün bunlar da ne demek oluyor? Dermot kendisine sorulan soruyu büyük bir ciddiyetle düşünüyormuş gibi kaşlarını çattı ama aslında tamamen işi parodiye dökmeye çalışıyordu. Bu sabah postadan bir not aldım. Güneşten kaç, kardan kaç, ancak gece, gündüz kaçacak bir yer kalmayacak. Garnier'in şiirindeki sözleri imalı bir tiyatral gösterisi gibi yeniledi. Sonra da Garnier'i sorgulayan bir bakış attı. Boş tehditler. Fakat kim gönderdiyse teşekkür etmem gerekir. Bana hayatın ne kadar kısa olabileceğini ve bugünün işini yarına ertelememem gerektiğini hatırlattı. Ne demek istediğini anlamıyorum, dedi Nardo. Hala ciddi tavrını sürdürüyordu. Dediklerimi yap, sonunda her şeyi anlarsın. Peki, sorun yok. Ben kimsenin gereksiz yere zarar görmesini istemiyorum. Hayır, tabii ki hayır. Solucan benzeri gülümseme bir belirdi, bir kayboldu. Bunu kimse istemez. Esasında tam da bu gereksiz zarar görme riskini azaltmak için şimdi yere yüzüstü uzanmam gerekiyor. Artık tam bir döngüyü tamamlamışlardı. Şu anda sorulacak tek soru şimdi ne olacak olabilirdi. Garni bir işaret yakalarım umuduyla Nardo'nun yüzünü inceledi. Bu adam yapbozun ne kadarını birleştirebilmişti. Sandalyede oturan kadının ya da elinde viski şişesi ve silahla karşılarında duran bu güler yüzlü psikopatın kim olduğunu anlamış mıydı? Hiçbir şey anlamasa bile en azından Dermot'un memur Sişik'i öldürdüğü sonucuna ulaşmış olması gerekirdi. Çünkü gözlerindeki öfkenin başka bir sebebi olamazdı. Ortam birden gerildi. Nardo'nun adrenalin seviyesi yükselmişti. Mantığın yerini çok daha güçlü olan ilkel ve sonuçları ne olursa olsun türünden bir duygusallık aldı. Dermot'un da bunun farkındaydı. Fakat bu durumdan korkmak yerine daha da coşmuş ve enerjik bir hal almıştı. Relovler'in kabzasını daha sıkı tuttu ve yüzündeki o solucan benzeri gülümsemesinde ilk kez dişleri görünür bir hal aldı. Garnier 38 kalibrelik silahtan çıkacak bir kurşunun Nardo'nun hayatını sona erdirmesinden bir saniye önce ve hatta kendi hayatını sona erdirmesinden iki saniye önce öfkeli ve gırtlaktan gelen bir sesle bağırarak odadaki döngüyü kırdı. ''Adamın dediğini yap, şu lanet yere yat, hemen!'' Bu bağırışın yarattığı etki inanılmazdı. İki adam da oldukları yerde dona kalmıştı. Garnier'in bu haykırışı yüzleşmelerin en sinsi anlarından birine son vermişti. Henüz kimsenin ölmemiş olduğu gerçeği Garnier'i doğru yolda olduğuna inandırmak için yeterliydi. Gerçi kendisi de bu yolun ne olduğu hakkında net bir fikre sahip değildi. Nardo'nun yüzünden anladığı kadarıyla adam kendisini aldatılmış hissediyordu. Dermot ise donuk görüntüsüne rağmen içten içe telaşlanmıştı. Ve bunu belli etmemek için büyük çaba sarf ediyordu. Garnier'in kontrolü ele geçirmesini istemiyordu. Dermot Nardo'ya dönerek, ''Arkadaşın ne güzel söyledi.'' dedi. ''Yerinde olsaydım dediğini yapardım. Dedektif Garnier zeki biri, ilginç bir adam, hem de ünlü. İnternette yaptığınız kısacık bir araştırma sonucunda aradığın kişi hakkında pek çok şey öğrenebiliyorsun. Bir isim ve posta numarası girdikten sonra karşına çıkan bilgileri görsen hayrete düşersin. Artık gizlilik diye bir şey kalmadı. Dermot'un imalı sözleri Garnier'in midesini bulandırmıştı. Kendisine sürekli olarak Dermot'un karşısındaki insan hakkında sandığından daha fazla şey bildiğini düşündürmek gibi hilelere başvurabileceğini hatırlatıp durdu. Bu onun uzmanlık alanı sayılırdı. Fakat kendisinin ileri görüşlü davranmayarak yol açtığı bu hatanın Madeleine'in hayatını tehlikeye düşürmüş olmasını da bir türlü kabullenemiyordu. Nardo gönülsüzce yere eğildi ve sonunda yüzüstü uzandı. Her an şınav çekmeye hazırmış gibi duruyordu. Dermot ellerini başının arkasında birleştirmesini söyledi. "Tabii zahmet olmazsa," diye ekledi. Garnier bir an için bunu bir infaz sahnesi olduğunu düşündü. Fakat Dermot yerde yatan yüzbaşıya memnuniyet dolu bir ifadeyle baktıktan sonra elindeki viski şişesini sandığın üzerindeki kumaştan kuşun yanına koydu. Garnier o kuşun aslında bir kaz olduğunu daha yeni fark ediyordu. Birden tüyleri diken diken oldu. Laboratuvar sonuçlarından gelen bir detayı hatırladı. Kaz tüyü. Dermot, Nardo'nun sağ ayak bileğini kavradı ve orada duran küçük bir otomatik silahı askılığından çekip aldı. Sonra da kendi cebine koydu. Yüzündeki o sevimsiz gülümseme yeniden belirdi ve kayboldu. ''Silahların nerede olduklarını bilmek,'' dedi kendi kendine. ''Trajediyi engellemenin en iyi yoludur. O kadar çok silah var ki ve o silahlar o kadar yanlış insanların elinde ki. Tabii bir de şu tartışma var. İnsanları öldüren silahlar değil, yine insanlardır. Haklılık payı yok değil. İnsanlar insanları öldürür. Bunu sizin mesleğinizdeki adamlardan daha iyi kim bilebilir ki?'' Garnier, Dermot hakkında bildiği gerçekler listesine yeni bir madde daha ekledi. Nezaketli, tehditkar, asalet dolu ve biraz da kibirli bir tavır takınarak dinleyicilerine anlamlı konuşmalar yapmak. Bunu yapmasının tek bir nedeni olabilir. O da her şeye gücünün yettiğine dair fantazilerini beslemeyecek yeni unsurlar bulmak. Dermot Garnier'in çıkarımlarını doğrularcasına kendisine döndü ve tıpkı yalaka bir uşak gibi. ''Şuradaki duvara yaslanarak oturmak ister misin?'' diye sordu. Bir yandan da yatağın sol tarafında çeklerin ve lambanın olduğu masanın yanında duran sandalyeyi işaret ediyordu. Sandalyenin sırt yaslanan kısmı basamak misali çıtalarla oluşuyordu. Garnier sandalyenin yanına gitti ve hiç tereddüt etmeden oturdu. Dermot buz gibi bakışlarla Nardo'ya baktı. ''Seni hiç geciktirmeden huzura kavuşturacağım. Fakat bir katılımcı daha olmasını bekliyorum. Sabırla beklediğin için minnettarım.'' Garnier Nardo'nun yüzünü görebildiği kadarıyla adamın çene kasları gerilmişti ve boynundan yanaklarına kadar kıpkırmızı olmuştu. Dermot hızlı odanın diğer köşesine geçti ve kolçaklı sandalyenin bir tarafına yaslanarak sandalyede oturan kadına bir şeyler fısıldadı. ''Tuvalete gitmem lazım,'' dedi yaşlı kadın. Yine başını kaldırmıştı. ''Aslında böyle bir ihtiyacı yok, biliyor musunuz?'' dedi Dermot. Garnier ve Nardo'ya bakıyordu. ''Sonda yüzünden oluşan bir rahatsızlık. Uzun hem de çok uzun yıllardan beri sondaya bağlı olarak yaşıyor. Sondalar da bir yandan rahat ama bir yandan da epey can sıkıcı. Derdi veren Tanrı dermanını da verirmiş. Yazı ve tura gibi. Biri olmadan diğerini alamıyorsunuz. Böyle bir şarkı yok muydu?'' Durdu ve bir melodi mırıldanmaya başladı. Aklındaki şarkıyı bulmaya çalışıyor gibiydi. Sonra sağ elinde silahını tutmaya devam ederken sol eliyle kadını kaldırdı. ''Hadi canım, yatma zamanı.'' Kadın küçük adımlarla yatağa doğru ilerlerken ona destek oldu. Sonra da kadının sırtını yatağın başına yaslanan yastıklara dayadı ve yarı oturur, yarı yatar bir pozisyona gelmesini sağladı. Bir yandan da küçük bir çocuk gibi konuşarak aynı sözleri tekrar ediyordu. ''Uyku vakti, uyku vakti, uyku vakti, uyku vakti.'' Silahın burnu yerde yatan Nardo ve sandalyede oturan Garnier'in tam ortasını işaret ediyordu. Dermot odaya hızla bir göz gezdirdi. Fakat özellikle baktığı bir şey olmadı. Odada bir şeyler görüp görmediğini söylemek oldukça güçtü. Sanki başka bir yer ve zamanda gerçekleşen bir olayı hatırlıyor gibiydi. Aniden yatakta yatan kadına baktı. Yüzünde kaçak bir Peter Pan ifadesi vardı. ''Her şey güzel olacak, her şey olması gerektiği gibi olacak.'' dedi. Birbirinden farklı ve uyumsuz notaları mırıldanmaya başladı. Adam mırıldandıkça Garnier melodinin ne olduğunu hatırladı. Bu bir çocuk şarkısıydı. Dut ağacının etrafında döndük. Belki çocuk şarkılarına karşı bilinçaltında geliştirdiği bir olumsuz tavır, belki kötü anılar, belki şarkının içinde bulunduğu duruma hiç uygun olmaması, sebebi ne olursa olsun bu şarkıyı duymak Garnier'de kusma isteği uyandırıyordu. Dermot melodiye sözleri de ekledi ama bunlar şarkının doğru sözleri değildi. Tıpkı bir çocuk gibi şarkı söylüyordu. İşte yine yatıyoruz, yatıyoruz, yatıyoruz. İşte yine yatıyoruz, sabahları erkenden. Tuvalete gitmem lazım, dedi kadın. Dermot bu tuhaf şarkıyı bir ninni gibi söylemeye devam etti. Garney adamın dikkatinin ne derece dağılmış olabileceğini düşündü. Yatağa doğru bir hamle yapabilir miydi? Hayır, yapamazdı. İleride daha iyi bir zaman yakalayabilir miydi? Dermot'un gaz zehirlenmesi hikayesi kötü bir fantazi değildi. Gerçek bir eylem planı ise ne kadar zamanları kalmıştı. Pek fazla olmadığı sonucuna vardı. Evden çıkmıyordu. Belki de Vişirli polislerinden hiçbiri yüzbaşının yokluğunu fark etmemiş ya da fark ettiyse de bunun ne kadar önemli olduğunun farkına varamamıştı. Ne yükselen sesler ne koşuşturan ayaklar. Dışarıda bir hayat olduğunu kanıtlayan tek bir hareketlilik belirtisi yoktu. Bu da Nardo'nun hayatını ve kendi hayatını kurtarmanın yalnızca 5 ya da 10 dakika içinde geliştireceği plana bağlı olduğu anlamına geliyordu. Bir plan geliştirip yatağın üzerindeki yastıkları kabartan bu psikopatı etkisiz hale getirmeliydi. Dermot şarkı söylemeyi kesti. Yatağın köşesinde yana doğru birkaç adım attı ve hem Nardo'yu hem de Garney'i rahatlıkla ateş edebileceği bir noktaya geldi. Elindeki silahı bir Nardo'ya bir Garney'e çeviriyordu. Garney o an aradığı planı bulmuştu. Adamın dudak hareketlerine bakılırsa içinden sayıyordu. O piti piti karamele sepeti. Bu tekerlemenin sonunda kim çıkarsa öleceği kesindi. En azından Garney öyle olduğunu düşündü ve bu tekerlemeyi bir yerde durdurması gerekiyordu. O an için mümkün olan en sakin ses tonuyla sordu. ''Şarap kırmızısı terlikleri hiç giyiyor mu?'' Dermot'un dudakları artık kıpırdamıyordu. Yüz ifadesi bomboştu ama tehlikeli bir boşluktu. Elindeki silah da ritmini kaybetmişti. Silahın burnunu Garney'e doğru çevirdi. Sanki kumar masasında rulet tekerleği kaybeden numaraya yavaş yavaş yaklaşıyordu. Garney ilk kez silahın yanlış tarafında kalmıyordu. Fakat 47 yıllık yaşantısında kendisini ölüme hiç bu kadar yakın hissetmemişti. Kanı sanki daha güvenli bir yer bulmak istercesine çekildi. Sonra birden sakinleşti. Bilincini kaybetmeden hemen önce yaşadığı obuz üzerinde yürüme hayaline kapıldı. Sonra Dermot'a baktı. Adamın gözlerindeki bakışlar asimetrik bir hal almıştı. Birinde ruhunu yıllar önce bir savaş alanında bırakan ölü birinin bakışı varken, diğer gözünde nefretle beslenen bir canlılık vardı. Öfke dolu gözünden kafasında bir takım planlar kurduğu anlaşılabiliyordu. Belki de Garney'in defnelerden aşırılan terliklerle ilgili iması amacına ulaşmıştı. Çözüm bekleyen soruları gün ışığına çıkarmış olabilirdi. Belki de Dermot, Garney'in olan bitenler hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu düşünüyor ve bu durumun final oyununu nasıl etkileyebileceğini hesaplıyordu. Durum ne olursa olsun, Dermot kafasındaki bütün sorunları kısa sürede ve kendisini memnun eden bir biçimde çözüme kavuşturdu. Yüzündeki gülümseme birden sırıtmaya döndü. İnci gibi beyaz dişleri ikinci kez gülümseyen dudakları arasından kendini gösteriyordu. ''Mesajlarımı aldın mı?'' diye sordu. Garney'i etkisi altına alan huzurlu anlar yavaş yavaş geride kalıyordu. Bu soruyu yanlış bir biçimde yanıtlarsa son derece önemli bir sorun yaratacağını biliyordu. Dermot'un defnelerde gördüğü o iki mesaj benzeri şeye gönderme yaptığını umdu. ''Cinnet filminden yapılan alıntıları mı kastediyorsun?'' ''Bir tanesi bu,'' dedi Dermot. ''Bay ve Bayan Scully adına kayıt yaptırmak,'' dedi Garney. Sesinden bu durumu oldukça sıkıcı bulduğu anlaşılıyordu. ''Bu da ikincisi ama en iyisi üçüncüsüydü. Siz ne dersiniz?'' ''Ben üçüncünün tam bir saçmalık olduğunu düşünmüştüm,'' dedi Garney. Çaresizce konuyu uzatmaya çalışıyor. O eksantrik otel ve otelin yarı sahibi Bruce Liston hakkında hatırladıklarını tekrar gözden geçiriyordu. Garney'in yaptığı yorum Dermot'u kızdırmıştı. Öfkesi yerine ketum bir yaklaşımı bıraktı. ''Benim neden söz ettiğimi bilip bilmediğinden emin değilim dedektif,'' dedi. Garney itiraz etme isteğini güçlükle bastırarak en iyi blöfün sessiz kalmak olduğu prensibini hatırladı. Üstelik konuşmadığı zamanlarda daha rahat düşünebiliyordu. Hatırladığı tek tuhaf şey, Weston'ın kuşlar ya da kuş gözlemciliği gibi bir şeylerden bahsettiğiydi. O zaman için adamın bu sözlerini hiç de anlamlı bulmamıştı. Ne tür kuşlardı bunlar? Kuşların rakamla ne alakası vardı? Kuşların sayısıyla ilgili bir şey. Dermot huzursuzlanıyordu. Garney'in konuyla ilgili genel bir şeyler söylemesi gerekiyordu. ''Kuşlar'' dedi kurnazca. Ses tonunda aptal bir ifade yerine kurnazlık belirtileri olması için dua etti. Dermot'un gözlerine bakınca ortaya attığı bu konunun bir takım gerçeklerle bağlantısı olabileceğini gördü. Ama nasıl? Kuşlar neden bu kadar önemliydi? Buradaki mesaj neydi? Ne yapmak için yılın kötü bir zamanıydı? Kırmızı göğüslü şakrak kuşu. İşte kuşun cinsi buydu. Peki ama bu ne için işine yarayacaktı? Kırmızı göğüslü şakrak kuşunun nasıl bir işlevi olabilirdi? Blöfünü gittiği yere kadar sürdürmeye karar verdi. Kırmızı göğüslü şakrak kuşları, dedi ve esrarengiz bir edayla göz kırptı. Dermot yüzünde beliren o zoraki gülümsenin ardında büyük bir şaşkınlık gizliyordu. Garney, Tanrı'dan kuşlar konusunun neyle bağlantılı olduğunu bilebilmeyi diledi. Keşke biliyormuş gibi yaptığı konuyu gerçekten bilebilseydi. Weston'ın söylediği sayı kaçtı. Artık ne söyleyeceğini ya da doğrudan bir soru sorulursa ne yanıt vereceğini bilmiyordu. Ama öyle bir soru da gelmedi. Hakkında yanılmamışım, dedi Dermot. Kendini beğenmiş bir hali vardı. Telefonla yaptığımız ilk görüşmede senin kabiledeki diğer maymunlardan daha zeki olduğunu anlamıştım. Sustu ve kendi kendini onaylarcasına başını öne arkaya sallamaya başladı. Halinden memnun gibiydi. Bu iyi işte, dedi. Zeki bir maymun. En azından birazdan göreceklerini takdir edebilecek kapasitedesin. Aslına bakarsan senin tavsiyeni uygulamaya karar verdim. Ne de olsa bu özel bir gece. Sihirli terlikler için kusursuz bir gece. Konuşurken bir yandan da geri geri çekiliyor ve odanın diğer tarafındaki etejerin yanına gidiyordu. Gözlerini Garney'den ayırmadan en üst çekmeceyi açtı. Sonra da dikkatlice çekmecedeki ayakkabıları aldı. Ayakkabılar Garney'e annesinin kiliseye giderken giydiği burnu açık ve hafif topuklu ayakkabıları hatırlattı. Fakat bu ayakkabılar yakut rengi bir camdan yapılmıştı. Cam öyle parlıyordu ki loş ışıklara yarısaydan bir kan kütlesi gibi görünüyordu. Dermot dirseğiyle çekmeceyi kapattı, sonra da bir elinde ayakkabıları, diğer elinde hâlâ Garney'e yöneltilmiş silahıyla yatağa doğru geldi. ''Hatırlatma için çok teşekkür ederim, dedektif. Eğer konuyu açmasaydın hatırlamayacaktım. Senin konumundan başka biri olsa bu kadar yardımcı olmazdı.'' Garney adamın bu imalı yorumunun kontrolünün hâlâ kendi elinde olduğu ve Garney ne söylerse söylesin her şeyi kendi lehine çevirebileceği mesajı taşıdığını düşündü. Dermot yatağa doğru eğildi ve kadının yatak odasında giydiği yıpranmış kadife terliklerini çıkardı. Sonra da parlak kırmızı olanları giydirdi. Kadının ayakları küçüktü ve ayakkabılar ayağına kolayca giriverdi. ''Ördek diki de yatacak mı?'' diye sordu yaşlı kadın. En sevdiği masaldan ezbere replikler okuyan bir çocuk gibiydi. Dermot şarkı söyler gibi bir melodi tutturdu ve ''Yılanı öldürüp kafasını kesecek, sonra ördek diki hemen yatağına girecek.'' dedi. ''Benim ördek dikim nerede?'' ''Kümesi kurmak için horozu öldürüyor.'' ''Ördek dik bunu neden yapıyor?'' ''Boyanmış bir gül kadar, kırmızı kan içinde, her insan bilir ki ne ekerse onu biçecektir.'' Dermot aralarındaki bu ritüelin henüz bitmediğini gösterircesine yaşlı kadına bakıyordu. Kadına doğru eğildi ve kısık bir sesle ''Ördek diki bu gece ne yapacak?'' diye sordu. Kadın da kısık sesle ''Ördek diki bu gece ne yapacak?'' diye yeniledi. ''Kargaların hepsi ölene dek kargaları bekleyecek, sonra ördek dik hemen yatağa girecek.'' Kadın sanki bir hayal dünyasındaymış gibi parmak uçlarıyla başındaki sarı bukleli peruğa dokundu. Garney kadının yüzündeki gülümsemeyi bir eroinman kendinden geçtiği anlarda yüzünde belirten ifadeye benzetti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler ve Shirley W, Y, C, H, E, R, L, Y. Dermot. D, E, R, M, O, T, T. Revolver. R, E, V, O, L, V, E, R. Sişik. S, İ, S, S, E, K. Dermot. D, E, R, M, O, T, T. Nardo. N, A, R, D, O. Peter Pan. P, T, E, R. P, A, N. Scali. S, C, Y, L, L, A.